Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, sadece son 100 yıl içerisinde 140 milyon insan savaşlarda ölmüş. Buna kazalarda, kürtajda, kavga gürültülerde ve iş kazalarında ölenleri kattığımızda, İstatistiklere yansıyan kadarıyla konuşacak olursak, yüzlerce milyon insan öldü gitti. Gavur da olsa bu insanların bir yaratanı vardı. Yani bunlar denizin dibinde bir çakıl taşı değil, insandı. Bunları yaratan bu dünyada imtihan için bulunduruyordu. Müslüman olurdu olmazdı ayrı bir mesele. O yaratanına karşı hesabıydı. Ama bir can ne olursa olsun onun dini imanı Allah'ın verdiği can olarak kimsenin oyuncağı değil. Bir siyasi delinin, bir kabile reisinin tutuşturduğu ateşle on binler, yüz binler, milyonlar ölüyor gidiyor. Birisinin keyfine uydurduğu bir dedikoduya, birisinin para kazanması için ihtiyacı olan bir şeye ölü lazım öldürüyor. Sadece bilinçli bir şekilde deney yapmak için on binlerce insan şu bu makinenin, şu bu ilacın denenmesine malzeme olsun, kobay olsun diye hayat kaybetti bu dünyada. Bunları yaratan var ve kimsenin oyuncağı yapmamış. Velev kafir olsun, velev putperest olsun. İnsan bu, oyuncak değil. Hayvan bile değil kaldı ki hayvana da herhangi bir şekilde can sahibi olduğu için ulu orta müdahale hakkı kimsenin yok. Sorumuz şu kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sadece son 100 sene içerisindeki milyonlarca ölmüş insanın hesabı ne olacak? Lahey Adalet Divanı'na götürülüyor bazı savaşlar. Dünyanın en komik, en gülünç, beşerin düşebileceği en seviyesiz noktalardan biri olarak geliyor bir ülke, başka bir ülkeyi işgal ediyor. Savaşıyor 3 sene, 5 sene. Sonra bakıyor ki orada durmasına gerek yok. Gidiyorum diyor. Ama gel diyor, sen benimle anlaş diyor. Oturuyor, anlaşıyor. Bana savaş tazminatı ödeyeceksin diyor. Niye? Ben ta nerelerden ordumu getirdim, masraf ettim seninle savaşmak için. E şimdi öde tazminatı. Ya ben mi çağırdım seni? Niye geldin buraya? Niye benimle kavga ettin? Sen dünyanın bir ucundasın. Ben öbür ucundayım. Nereden bizim ortak çıkarımız vardı da? Ters düştü de. Sen geldin burada benim 1 milyon insanımı öldürdün. Onları öldürürken bir sürü kurşun harcadın, bomba harcadın. Ver paralarını şimdi diyor. Adaleti bu dünyanın. Bu dünyada adalet denen şey budur. Tam adalet ama ha var ya insanın içi açılıyor. Ne adalet maşallah ya. Savaş tazminatı öde diyor. Senin bana verdiğin zararı ben tazminat olarak istesem senden, senin ülkenin toprağı yetmez bunu ödemeye, sen benden tazminat. 20 sene tazminat ödeyeceksin diyor. Çıkardığın petrol 20 sene bana gelecek diyor. Adalet. Başka bir adalet örneği vereyim. Dünya adalet yeri değil. Mükemmel bir adalet, mutlak bir adalet olmaz. Dünyadanın cevabını veriyoruz. Birisi 20 kişiyi öldürüyor. Mahkeme ediyorlar. Ona ömür boyu hapis cezası veriliyor. İdam vardı yoktu onu konuşmuyorum. 20 kişinin katili bir hapishanenin koğuşunda ömür boyu kalacak deniyor. Öbürü 5 kişi öldürüyor. Ona da ömür boyu kalacak. Aynı koğuşta kalıyorlar. Öbürü bir kişiyi öldürüyor. O da bir sürü mahkemesi uzamış. Yani haklı mıydı, müdafaa mı yapıyordu, meşru müdafasında mıydı, kasıt mıydı, azmettirici miydi? Bunu da tespit edemiyor mahkeme. Şuradan buradan karar veriyor, bu da hapse atılsın ömür boyu diyor. 20 kişinin katili, 5 kişinin katili, 1 kişinin katili aynı koğuşta devletin ekmeğini yiyorlar. İnsanoğlunun sağlayabileceği adalet budur. Yani 20 de öldürsen, 1 de öldürsen sana vereceği tek ceza vardır. Ömür boyu hapis. İdam etse de sonuç buydu zaten. Sonra o hapishanede şöyle bir koğuşları dolaşalım derseniz, okul harçlığı çıkaramadığı için birisinin cep telefonunu çalan birisi de 6 ay hapis yemiş, o da orada. 20 kişinin katiliyle 20 lira çalan aynı hapiste yatıyorlar. Onlar için özel bir hapishane mi çıkılacak? Olmaz ki özel hapishane. Dünya adalet yeri değildir. Gerçek ve mutlak bir adalet dünyada olmadı bugüne kadar. Olamaz. Çünkü adalet dış belgelere bakar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile siz bana mahkeme olmak için geliyorsunuz. Ben sizin anlattıklarınıza gösterdiğiniz belgelere bakıyorum. Biriniz çok ikna edici konuşma kabiliyeti vardır. Ben ona mecburen sen haklısın derim. Öbürü de kekeler. Ha kekelediğine göre bu suçludur düşünürsün. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o da bir peygamber olarak gaybı bilmiyordu. Allah'ın bildirdiğinden başkası. Yani Allah bildirirse biliyor, ayrı bir mesele. Bilmediği için de sen haklısın, sen haksızsın diyordu. Mutlak adalet. İçimizdeki hissiyata varıncaya kadar her şeyi teraziye koyan adalet yeri değil dünya. Ama o adalet yerine gidilecek istasyondur burası. Nasıl adalet bekleyeceksin ki? Duyduğu sözden etkileniyor. Gördüğü dosyalardan etkileniyor. Hem diyorlar ki bir film şirketi hayatta olmamış bir şeyi olmuş gibi film edip ortaya koyabilir diyorlar. Hem de filmde görüldü diyor çalarken, ona göre hapis cezası veriyor. Hangi adaletten söz ediliyor ki? Önündeki kanun maddesine göre senin salınman lazım diyor. Öbür gün sosyal medya denen bir yerde 3 kişi yazıyor. Bunu nasıl saldı hakim diyor. İçeri alıyorlar tekrar adamı. Hem kanun devleti diyorsun, hem sosyal medya devleti gibi iş yapıyorsun. Dünyada adalet budur. Çünkü o hakimin sokağa çıkacağı hayata ihtiyacı var. O hakimi oraya atayan devleti yönetenlerin seçime yakın zamanda oya ihtiyacı var. Bir kişi baskıyla içeri girse ne olur demek zorundalar. Budur dünya. Bu dünyayı cennet zanneden kadar, bu dünyadaki adaleti Allah'ın mutlak adaleti gibi zanneden kadar, bu dünyada her şeyiyle huzurlu, dertsiz bir insan olarak yaşayacağını zanneden kadar meçhul bataklıklarda dolaşan yoktur. Kim kimden adalet bekliyor? Hakimi de, savcısı da, avukatı da, şahidi de, herkes benim gibi bir ananın çocuğu. Yiyor, içiyor, uyuyor, uyanıyor. İnsan unutuyor. Dünya deyim yerinde olsun diye söylüyorum. Zulüm diyarıdır. Bu dünyadan sonra Allah'ın huzurunda toplanacağımız mahşer yeri ise adalet diyarıdır. Bunun için kardeşlerim, bu fani dünyada kimse adalete güvenip boşlukta bulunmayacak. Boşlukta bulun, güçlü olacaksın. İraden, paran, yani ekonomin, idrakin, siyasi anlayışın, mümin kardeşlerle bir arada oluşun, sosyalliğin güçlü olacak. Çürük mümini adalet kurtaramaz bu dünyada. Evet, Allah çürüğü sağlamıyla kimsenin hakkını kimse de bırakmayacak kıyamet günü. Ona imanımız olmasa 10 saniye yaşanmaz bir dünyada kendimizi görürdük zaten. Elhamdülillah ki böyle büyük bir imanımız var. O güne iman ediyoruz elhamdülillah. Öyle bir mahkeme kuracak ki Allah, orada böyle kağıtlar konuşmayacak. Şahit getir deyip köyden tanıdığın birisini getirip göstermeyeceksin. Gösteremeyeceksin. Suçu hangi organınla işlediysen o organın konuşacak. Toprak konuşacak, toprak. Bastı üstüme böyle yaptı diyecek. Her şey dile gelecek. Ve gıyabi tutuklama yok. Dünyada bir millet üzerinde etnik temizleme dedikleri kökten bir soyu kurutma hareketi yapanlar bile 5-10 sene gizleniyorlar. Laheyciklerinde toplanıp gıyabında ona ömür boyu hapis cezası veriyorlar. Adam da bir villada keyfine bakıyor. Gıyabında ömür boyu hapis almış. Mahşer yeri hiçbir tutuklamanın gıyaben yapılacağı bir yer değildir. Her şey şeffaf. Bugünkü 7 milyar, bundan önceki milyarlar, bundan sonraki milyarlar, kim bilir 100 milyar insan hepsi orada toplanmış ve seni seyrediyor olacaklar. Mahkeme oluyorsun. İftiran, vurdun, kırdın, her şeyin konuşuluyor. Çaldığın, çırptığın, yalanın, doğrun, ibadetlerin, hasenatın, her şey konuşuluyor. 50 bin yıl sürecek bu mahkeme. O 50 bin yıl her günü dünyadaki 1000 sene kadar olacak. Ayakta bekliyorsun. Hakim öğle paydosuna çıktığı için sen de kantine gidip bir sandviç alacağın bir yerde değil orası. Öyle beklenecek. Elbette o günkü beklemede muafiyeti olanlar da olacaklar. Allahu Teala'nın rızasını kazandıkları için o kaosta bir dakika bile beklemeden mezarlarından kalktıkları gibi en müstesna yerlerde Allah'ın özel misafirleri olanlar da olacak. Rabbim hepimizi o yolun yolcusu kılsın. Ama unutmuyoruz. Gıyabi tutuklamanın olmadığı, şahitleri senin getirmediğin, kimsenin savunma yapmak istiyorum diyemediği, ne savunabiliyorsun, ne yok diyebiliyorsun, ne evet diyebiliyorsun, her şey apaçık. Ve senin köyde samanlıkta gizlediğin çalıntı bir şey, o gün milyarların önünde ortaya konacak. Ve daha garibi, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Nesibe'ye yaptığın işkencelerde ortaya çıkacak. Öküze yaptığın işkence de ortaya çıkacağı için öküz de gelecek. Köpeğe yaptığın eziyet, kediye yaptığın eziyet, tavuğa, horoza yaptığın eziyet de oraya geleceği için mahkeme, tarafların bulunması lazım. Horozlar da gelecek. Tavuklar da gelecek. Öküz, dana, ne vardıysa hepsi gelecek. Nereden gelecek? Seni şimdi buraya kim getirdiyse o getirecek. Anne rahminden, pis bir su iken çıktık bu dünyaya geldik de mezardan çıkıp buraya gitmek mi zor? Allah için mi zorluk var? Haşa. Kardeşlerim, adil bir yere gideceğiz. Ve adaletin %100 olduğu, kimsenin adaletten asla şüphe etmediği bir yere gideceğiz. Orada kesinlikle hiç kimse ileri geri konuşamayacak. Ebedi, sonsuza kadar yani. Cehennemde kalacak olanlara da adalet yapılacak. Ebedi, sonsuz demek. Cennette kalacak olanlara da adalet yapılmış olacak. Ve kardeşlerim, bu adaletin çok enteresan bir tarafı var. O kadar büyük bir adalet kurulacak ki orada. O kadar büyük bir adalet ki. Cehennemde ebedi kalacağına karar verilmiş en büyük kafirler arasında bile adalet yapacak Allah. Tıpkı cennete giren, önce veya sonradan giren kulları arasında da adalet yapıp cennette herkesi eşit tutmayacağı gibi. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Enes, Mus'ab, Abdullah, Üsame, Aişe, Nesibe, Fatıma, Hatice, bunlarla filan zamanda gelmiş birileri aynı koltuklara mı oturacaklar cennette? Olur mu canım? Cennetin dereceleri var. Yer farklılıkları var. Her bir derece ile öbür derece arasındaki fark yerle gök arasından daha uzun. Öyle bir cennete gidilecek Allah yolunda. Ancak farz olan zekatı verip bedeniyle malıyla başka fedakarlık yapamamışlarla anasını babasını malını vatanını neyi varsa Allah için hepsini feda etmiş, hicret etmiş muhacirler, mücahitler aynı mı? Evet, cennet cennet ama bir adalet var orada. Aynı şey cehennemde bile var. Dünya hapishanesinden farkı bu işte. 20 kişinin katiliyle 2 kişinin katili aynı hapishaneye konursa buna adalet denmez. Başka bir şey yapamaz insanoğlu, ayrı bir mesele. Ama cehennemde derekat var. Cehennemde de savaşa sebep olup on binlerce insanın ölmesine, yüz binlerce çocuğun yetim kalmasına, insanlığın asırlarca biriktirdiği şehirlerinin harap olmasına sebep olanla sadece bir gavur, Allah'a inanmamış, şarabını içmiş, öyle ölmüş gitmiş birisini aynı tutsa Allah, o adaletsizlik olur. Atın bunların hepsini cehenneme diye, müminleri de koyun cennete deseydi Allah-u Teala, o buradaki adalete benzerdi. Mutlak bir adalet asla olmazdı. Neden? Çünkü gavurun da farkı var. Yani gavurlukta da fark var. Kendi putuyla uğraşan bir gavur var. Peygamber öldürmeye çalışan bir gavur var. Bunlar aynı yere konamaz. Aynı cehenneme konurlar ama aynı yere konamazlar. Bir de Ebu Talip gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme neredeyse bir ömür adamış birisi var. Ne yazık ki o da imansız gitmiş. Cehennemde de olsa karşılığını bulmalı bu hizmetin, bulacak nitekim. Velev ki cehennem olsun. Cehennemde bile Allah'ın adaleti var. Bu da bize bir serinlik olarak geliyor. Serin bir rüzgar gibi bunu hissediyoruz. Öyle bir yere gideceğimiz için. Ne var ki? Rabbimiz ezeli alemde bu dünyayı ve üzerinde bizi kader olarak yazdığında o mutlak adaletten önce mutlak zulüm gibi duran bu diyarda yaşamamızı takdir buyurmuş. Doğum çilesi bu. Evlat isteyen annenin aylarca çileye talip olmasına benziyor. Cennet isteyen de bu çileye talip olacak. Hem cennet isteyecek hem de hiçbir çileye talip olmayacak, razı olmayacak. Bunu asla ve kat'a Allah-u Teala kimseye nasip etmedi. Kardeşlerim, mutlak adaletin karşılığında zulüm vardır. Bir yerde ya adalet vardır ya zulüm vardır. Adalet her şeyi yerli yerinde yapmak demektir. Her şeyi yerli yerinde yapmadın mı ters ve eksik yaptığın kadar zulüm ortaya çıkar. Zulüm ise bu dünya toprağının ürünüdür. Ahirette de onun cezasının toprağı vardır. Ahirette sıfır zulüm olacak. Bütün zulümlerin cezası orada görülecek. Zulüm deyince filan ordu kumandanının girdiği ülkedeki işgal esnasında vurduğu, kırdığı vesaireleri hep akla getiriyoruz. Doğru. Evet, bunlar körün gözüne bile batacak kadar açık seçik şeyler. Ama kardeşlerim, bu dünyada filan zalimin işgal ettiği ülkede öldürdüğü yüz binlerce zulmü görmeden önce hepimiz evlerimizdeki muhtemel zulümleri görmek zorundayız. Eşlerin birbirlerine yaptığı da zulümdür. Allah'ın adalet terazisi önce onu tartacak. Çünkü zulümle, zalimle, mazlum arasındaki kesişme kadar Allah-u Teala'nın adaletine ihtiyaç var demektir. Bir insan eşiyle bir hayat yaşadığı zaman annesiyle babasıyla yaşadığından daha fazlasını yaşıyor. Bir insanın ortalama 20 yaşında evlendiğini kabul edersek, ondan sonra da 50 sene yaşadığını kabul edersek, 50 sene eşiyle bir arada kalmış. Babasıyla annesiyle de 20 sene bir arada kalmıştır. Sonrakiler nezaket ilişkileri, hürmet saygı ilişkileridir anne babayla. %100 hayatımızın çok yoğun bölümü eşlerle geçiyor. Çocuk doğduktan sonra o veya sen ölünceye kadar kesiştiğiniz nokta bitmiyor. Komşuluk çok uzun süre hak, hukuk, muhtemel zulüm ilişkilerini ortaya koyuyor. İşçi, işveren ciddi bir şekilde kesişiyorlar. Yönetici olan bir kooperatifte, bir apartmanda, bir sitede, belediyede, devlette, nerede olursa olsun o görevde olduğu sürece ciddi bir muhtemel zulüm riski taşıyor. Buradaki insanların mesela yollarındaki arızalar bir vatandaşı ne kadar ilgilendiriyor? Bir o yoldan sorumlu belediye görevlisini ne kadar ilgilendiriyor? Elbette vatandaşı ilgilendirse telefon edip burada bir arıza var belediye bunu yapsın demektir. Onu yapmasa ondan mesul olur kıyamet günü manasında. Ama o yoldan dolayı vergi alan belediyenin sorumlusu asla böyle diyemez kıyamet günü. Hani naklediliyor ya Ömer radıyallahu anh Medine'de otururken Irak'ta bir keçi düşse dağdan Allah bana soracak niye yol yapmadın keçilere diyen adam vardı bu dünyada. Adalet o işte. Keçinin yolunu düşünüyor. Burada adaleti konuşurken biz kardeşler, savaş çıkaran filanca zalimleri konuşmamıza gerek yok ki. Herkes görüyor bunu, tarihte yazıyor zaten. Bizim iç savaşlarımız, hatta ve hatta kendimize karşı adaletsizliklerimiz, Allah-u Teala'nın yarattığı mükerrem bir insan olduğumuz halde, kendimizi beş paralık gibi görmemiz, bize karşı bir adaletsizlik, kendi kendimize adaletsizlik bu. Yani bu adama, et lan oradan sen, beş kuruş etmezsin dedik. Kibir ve bir mümine hakaretten dolayı suçlu hissetti kendimizi. Niye? Ya bunu Allah yarattı kardeşim. Allah bunu insan olarak yarattı. Bir de Müslüman, bir de namaz kılıyor. Sen buna nasıl böyle hor baktın diyoruz. E seni kim yarattı? Sen Müslüman değil misin? Aynı özellikler sende de var. Sen kendi kendine niye böyle kötü kararlar verdin? Niye kendini hor görüyorsun? Niye Allah-u Teala'nın cennetine namzet olarak gördüğü halde seni Sen kendini cehennemde bile yatacak yerimiz yok diye atıyorsun. Bu kendine karşı adaletsizlik. Kendi kendini yiyen akrebe dönüyorsun sen. Bu adalet dediğimiz şey, yani anti zulüm, zulümsüz bir ortam sahibi olma, sadece savaş suçu işlemek değildir. Eş olduğun zaman, çocuk olduğun zaman, baba anne olduğun zaman, komşu olduğun zaman, işçi veya işveren olduğun zaman, amir memur olduğun zaman, her bunlardan başka da bir hayat tarzımız yok zaten. Ya eşsin, ya anasın, ya bu bir şeysin, ya da yaratılmadın sen, ya da hayal etsin. Hayal ettiysen bunlardan biriyle var. Dolayısıyla kıyamet günü kamu hukuku, devletin işte sokaktaki kaldırım taşını çaldın. Ha, hakikaten kamu hukuku bu. Ya bu neticede devletin kamu hukuku, işte bir taş bu, getirip yerine koyuyorsun. Kırdığın gönüller, ezdiğin, geçtiğin eşin, çocukların, harap ettiğin akıllar, bunları nasıl örteceksin kıyamet günü? Bunlar da adalet mekanizması içinde yer alacak kıyamet günü. Ciddi ciddi yer alacak hem de. Ve o mahkemede yer alacak. Burada değil. Buradaki mahkemelere göre zaten mururu zaman var. Ne demek mururu zaman? Üzerinden seneler geçmiş, gitmiş bu. Yani dosyası kapanmış demek. Aksine orada mururu zaman olanlara bakıyorlar sadece. Çünkü orada sen öldükten sonra geçen on binlerce sene sonra belki mahşer kurulmuş. Mururu zamanın üstünden murur geçmiş. Ve dosyalar o dosyalar olacak hep. Hep mururu zaman dosyalarına bakılacak. Bunun için kardeşlerim, ne edip edip o mahkemeye bir şey götürmemek lazım. Bunun da özeti Allah-u Teala'ya tövbe ile sarılmak, boş zamanı iyi doldurmak, hak hukuku olanlarla burada iş bitirmektir. Helalleşmektir. İş bitirmek deyince kalkar mafya usulü bitir işini anlar birisi, bari düzelteyim onu. Helalleş yani demektir. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine inşallah bağlı olduğumuz için kendimizi ehli sünnet olarak görüyoruz. Allah'ın lütfu ve keremiyle. Zaten Müslümanlığın başka çeşidi olmaz ama ehli sünnet diye bir isim kendimize koyuyoruz. İçini doldurmayı da Rabbim bize nasip etsin. Ama ehli sünnet olmak demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden tam gitmek, yaptıklarını yapmaya çalışmak demektir. Misvak kullanmak mesela, sakal bırakmak, öğle namazından önce sünnet kılmak, bunun gibi işlerdir. Bu sünnetlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Amcasının oğlu Fadıl, Allah ondan razı olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha sonra iyileşmeyip Rabbine kavuştuğu, Refik-i Ala'ya yükseldiği hastalık günlerine ait bir hatırası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koluna girmiş, onu mescide kadar yürüyerek getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorlanarak minbere çıkmış. Orada bir konuşması var kardeşlerim. Buyuruyor ki, ey insanlar, sizin içinizde yıllar geçirdim. Muhakkak aramızda hak hukuk olmuştur. Birinizin sırtına dokunmuş olabilirim. Bakın sırtım burada, gelsin vursun intikamını alsın. Birinize hakaret etmiş olabilirim. Haşa. Gelsin o da hakaretini yapsın, helalleşelim. Birisinin malını yanlışlıkla almış olabilirim. Gelsin malını benden alsın. Ben Rabbimin huzuruna kimseyle alıp vereceğim olmadan gitmek istiyorum buyurmuş. Sünnet neydi? Yaptığını yapmaktı. İşte bunu yapmış. Sünnet bak, ölüm yatağındaydı. Sünnet, buna sünnet diyoruz. Haşa, kime zulmetti? Kimin malını aldı? Kime hakaret etti? Ama ne diyor? Sizinle çok iç içe bulundum. Bir şeyler gelip geçmiş olabilir aramızda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona analarını babalarını kurban eden, can veren, çocuklarını poşetleyip onun önüne getiren ashabı, benim 15 kuruş alacağım vardı senden mi diyecekler ona? Hayır. Gittiği asıl adalet merkezinde sorunsuz yaşamak istiyor. Bir kulun kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurunda senin peygamberin bana eziyet etmişti demesin istiyor. Bir gün Medine'de çok fazla fiyatlar yükseliyor çarşıda. 3 olan 10 oluyor. Çünkü Medine, Yemen'den ve Şam'dan gelen gıda maddeleriyle pazarı kurulabilen bir yer. Bir kervan 3 gün geç kaldı mı tak fiyatlar yükseliyor. Demişler ki ya Resulallah, esnaf çok fazla fiyatlarla oynadı. Müdahale etseniz de hani bu fiyatları biraz indirseler. Buyurmuş ki bu fiyatlar Allah'ın kaderiyle inip çıkıyor. Allah gelen kafileye engel çıkardı. 3 gün, 1 hafta geç geldiler. Geç gelince piyasadaki buğday azaldı. Azalınca esnaf pahalıya satıyor yenisini alamayacağım diye. Bu bir kader. Ben bir peygamber olarak gidip yapmayın böyle, bu fiyatları düşürün dersem, bu benim normal piyasaya otoriter bir güçle müdahale etmem anlamına gelir. Bu bir kul hakkıdır. 2 nokta üst üste. Ben Rabbime üzerimde kul hakkı olan biri olarak gitmek istemem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnet bu işte. Sünnet dediğimiz şey bu. Müslümanlık dediğimiz şey bu kardeşler. Sosyal medyadan aldığın talimata göre verdiğin karar adına adalet diye yazabilirsin. Millet adına verdiğim karardır diyebilirsin. Milletin halikine diyebileceğin bir şey midir ona bak sen. Bu millet dediğinin bir de yaratanı var. Bu nedenle kardeşlerim, hayatımız insana, hayvana, tabiata ve kendimize karşı kesin adil bir hayat olacak. Kendine de zulmetmen yasak. İnsan mı? Velev kafir olsun. Velev düşmanın olsun. Ona da adil olacaksın. Yahu ne büyük kitabımız var. Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin. Ey iman edenler. Düşmanlarınızla yani Ebu Cehillerle, Kureyş kafirleriyle aranızda husumet var diye siz kararlarınızda adil olmaktan sakın vazgeçmeyin. İ'dilû huve akrabu littakva. Buna rağmen çocuklarınızı öldüren, peygamberinizi hicrete mecbur eden zalimlere karşı bile İ'dilû adil davranın huve akrabu littakva. Takva Allah'ın rızasını yakalamaya daha yakın bir tavırdır bu. Bu ne dindir ya Rabbi? Bu ne Kur'an'dır? Ne azamettir bu ya? Peygamberi öldürmeye çalışmış aleyhissalatü vesselam. Onu hicrete mecbur etmiş. Gelmiş Medine'yi basmış peygamberi öldürmek için. Geri gidiyor, yakaladın, adil davranın. Ya Erhamer Rahimin. Bu rahmetin sahibi olan Allah'ın kullarıyız biz. Celle Celaluhu. Kendimize karşı bu adalet duygusuyla harekete mecburuz. Hatta ve hatta hayvanlara da adil olmak zorundayız. Daha da ötesi tabiata da adil davranacağız. Sadece senin zevkine uymuyor diye ağaç kesemez. Canının her istediği yere beton dökemez. Allah'ın yarattığı yeşillik ve diğer dengeyi korumak zorundasın. Her önüne gördüğün yere mikser getirip beton dökersen sen Allah'ın tabiatına karşı, yarattığı güzel dünyaya karşı zalimce davranmış olursun. Çimleri incitiyorsun. Denizleri kirletemezsin. Adalet dışıdır bu. Çünkü adalet ne diyorduk biz? Yersiz yapılan şey demek. Yersiz yapılan şey. Sırf sen filan zevkini tadacaksın diye, tapusu da sende nasıl olsa ve de yöneticilerle de muhabbetin var, sana çay içmeye geliyorlar ara sıra diye, istediğin yere beton dökemezsin. Buraya belediye ruhsat verdi. İşte encümen kararı aldılar. Vicdanın o kararı uygun buluyor mu? Senin vicdanın bunu uygun buluyorsa yap. Yok, sıfır vicdansan zaten seninle konuşmuyoruz biz. Unutmuyoruz. İnsan kafir bile olsa, hayvan bile olsa karşındaki ve kendin de aynaya baksan adaletle yapacaksın. Adalet Müslümanlığın temelidir. Müslümanın malik olduğu her yerde de mülkünde adalet vardır zaten. İşin aslı böyle. Asıl olan imanımızın bize adaleti emrediyor olmasıdır. Kanundan, örften önce. İmanımızla vicdanımız birleşip bir bütün oluştuğunda adil bir mümin, adil bir anlayış, adil bir pratik çıkaracak ortaya demektir. Bunu beceremediğimiz zaman ise Allah sonumuzu hayır etsin demekten başka bir çaremiz yoktur. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini hiç kimse unutmasın. Zulüm görmüş birisinin bedduasına dikkat edin. Çünkü zulüm görenle Allah arasında mesafe yoktur. Ne demek?
Camide sen Kadir Gecesi dua dua dua edersin. Bir sene sonra, beş sene sonra kabul olur veya olmaz.
Mazlum bir ana, mazlum bir baba, yani zulüm görmüş bir baba, mazlum bir vatandaş, mazlum bir işçi, mazlum bir işveren, mazlum bir hoca, mazlum bir vatandaş, kimse ya Rabbi dediği zaman bu çok kısa mesafelerden Allah'a ulaşır. Vay haline o zaman, vay haline. Kardeşlerim, hepimizin içi rahat olsun, adalet diyarına gideceğiz inşallah. Hepimizin ödü patlaması lazım, adalet diyarına gideceğiz. Ve oradaki adalet kesinlikle burada kararlaştırılacak. O adalet dosyaları burada hazırlanıyor. Ve işin garibi, avukatın olmadığı bir yere gideceğiz. Kimseye şahit getir denmeyecek bir yere gideceğiz. O gün Allah kime yardım ettiyse, kim şefaate layık olduysa, bugün kimin uykuları bölündüyse ve kim uykuları bölündüğü için endişeden dolayı gerekli tedbirleri aldıysa, inşallah o kurtulmuş olacak. Bunun dışında hiç kimsenin kurtuluş garantisi yoktur. Kardeşlerim, bu bahsettiğim işte 2 milyon insanı Birinci Dünya Savaşı'nda öldürmüş, bunun sebebi olmuş bir adamla trafik kazasında 2 kişi öldürmüş birini hapishaneye koyuyorlar. Aynı hapishanede aynı devletin ekmeğini yiyorlar. Tabii birini yakalayabilirlerse. Ya da o katil intihar edip kurtuluyor, mahkemeye düşmeyeyim diyor. Mahkeme kapandı, dosyası kapandı. Niye kapandı? Sanık öldü. Bu kadar buranın adaleti. Öldü sanık, gitti. Ya da sanık becerip ölümü göze aldın, var mı yapacağınız dediyse zaten bitti dosya. Adam ölümle teyit edemiyorsun, öldürsenize beni diyor. Öldüğümü ödül kabul ediyor adam. Ne yapacaksın buna? Ona yapılacak tek şey var. Bir yere götüreceksin onu. Küllemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ. Olan yere götüreceksin. Bak bakayım, beni öldürün kurtulup intihar ettim kurtuldum diyebilecek mi? Cehennemde herkesin aklına gelir. Yandık bitti işte. Dünyada 10 dakikada insan eriyor. Cehennemin ateşine göre milyonlarca derece ateşte herhalde 10 saniyede ölür gideriz zaten. Öyle değil. Küllemâ nadicet cülûduhum. Ateşin hararetiyle Allah buyuruyor. Anında eriyecek vücutları. Anında. Nereye dayanıyorsun ki? Demir çelik fırını bile değil bu. Demir çelik fırını onun 70 katından en az, dünyadaki en yüksek sıcaklık kaç derece ise, 800-900 neyse, işte demir çelik fırını diyorlar, o cehennem ateşinin 1/70'idir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Henüz dünyadaki en yüksek ateşin ne olduğunu da bilmiyoruz. Demir çelik fırını benim aklıma geldi. Bundan sonra ne tür ateşler icat edilecek onu da bilmiyoruz. Her saniyede vücutları eriyecek, anında yenisini yaratacak Allah-u Teala. Ölüp kurtulmak yok cehennemde. Onun için katil, zalim, mel'un cehenneme düştüğünde dünyadaki gibi ebedi hapis cezası, idam, komik şeyler cehennemde bunlar. Yok böyle bir şey. Rabbim elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, her şeyimizi kaymaktan, zulme meyletmekten muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.